Ayrım 6.
Florville yine tuttu kendini ama güçlükle soluk alıyordu. Ürküden doğan bu kasılmaya sinir mi dayanırdı, duygu mu dayanırdı? "Kesmeyin oğlum, arkasını getirin," dedi zavallı baba. "Biraz sonra bütün bunların nedenini öğreneceksiniz." "Peki Monsieur," dedi genç kurval. "Acaba adlarda bir yanlış anlama mı var?" kuşkusuyla işi iyice soruşturdum. Sonunda öğrendim ki bu mutsuz kadın gerçekten benim annem. Görüşmek için haber yolladım kendisine, kabul etti. Gittim, kollarına atıldım. "Suçlu olarak ölüyorum," dedi bana. "Ama beni ölüme götüren olayda öyle uğursuz bir şey var ki." "Önce bu cinayette bir başkasından kuşkulanılıyordu. Belki de asıl mahkum edilecek o olacaktı. Çünkü bütün kanıtlar onun aleyhineydi. Ne var ki o sırada aynı otelde bulunan bir kadın ve iki hizmetçisi beni cinayeti işlerken görmüşler. Ben öldürme işine öyle çılgıncasına dalmışım ki onları fark edememişim. Beni ölüme götüren hüküm onların tanıklıklarıyla verildi. Her neyse, şimdi yan yana olabildiğimiz şu kısa zamanı boş şeylerle harcamayalım. Sana verecek gizlerim var, beni iyi dinle yavrum. Ben gözlerimi sonsuzluğa kapadıktan sonra gidip babanı bulacaksın. Ona bunca suçun arasında kendisinin hiç bilmediği bir tanesini söyleyeceksin. Bunu itiraf etmek zorunluluğunu duyuyorum bugün. Biliyor musun, bir de kız kardeşin var senin kurval. Senden bir yıl sonra dünyaya getirmiştim. Seni çok seviyordum. Bu kız bir gün evleneceğini ileri sürerek senin hakkın olan mallar üstünde hak iddia eder diye korkuyordum. Bütün mal mülk senin olmalıydı. Sonunda sana kalmalıydı. Onun için bu kızdan kurtulmak çarelerini aradım. Öte yandan istedim ki kocam ileride aramızdaki bağın meyvelerinden hiçbirini devşirmesin. Serbest ve açık saçık hayatım beni başka yönlere sürükledi. Bana kötü olan, korkunç olan her şeyi gösterdi ve yeni suçlar işlememe neden oldu sonra da. Bu küçük için bir ölüm tasarlıyordum. Çılgın cinayeti dadısıyla birlikte işleyecektik. Susması için de onu paraca doyuracaktım. Ama bu kadın bana zengin ve uzun süreden beri evli olduğu halde çocuksuz kalan, oysa Tanrı'nın her günü çocuk bekleyen bir adam tanıdığını söyledi. Bu işi suçsuz yoldan sonuçlandırmanın daha iyi, daha kolay olduğunu ekledi. Üstelik kim bilir, belki de küçük kız bu şekilde mutluluğa da kavuşabilirdi. Aklım yattı dadının verdiği fikre, hemen kabul ettim. O gece kızcağızın kundağına bir mektup iğneledik, götürüp o adamın kapısının önüne bıraktık. Şimdi sen hemen Paris'e koş. Ben nasıl olsa biraz sonra son nefesimi vereceğim. Git bul babanı, yalvar ona, beni bağışlasın artık. Anılarımı lanetlemeyi bıraksın ve daha önemlisi bu çocuğu bir an önce yanına alsın. Bu sözlerden sonra annem kucakladı, bağrına bastı beni. Anlattıklarından ötürü bende uyanan müthiş iç karışıklığını hafifletmek istedi. Sonra babacığım, ertesi gün idam ettiler onu. Bense amansız bir hastalığa yakalandım, neredeyse ölüyordum. Tam 2 yıl hayatla ölüm arasında bir gidip bir geldim. Size bu konuda bir şeyler yazmak gücünü bulamadım bu süre içinde kendimde. Biraz iyileşir iyileşmez de işte sizin dizlerinize kapanmak için çıkıp geldim. Yalvarıyorum babacığım, mutsuz karınızın kusurlarını bağışlayın. Kız kardeşimin kimin evinin kapısına bırakıldığını da söyleyeyim, Monsieur Semprin'in. Monsieur Kurval büyük bir sarsıntı geçirdi. Bütün duyuları dondu, kolları bacakları işlemez duruma geldi. Çok kötü, çok acınası bir hali vardı. Florville gelince deminden beri kıvranıp dururken, şimdi öc alma sırası kendine gelmiş biri gibi rahat bir tavırla ansızın doğruldu yerinden. "Peki Monsieur," dedi Kurvel'e, "şu anda zavallı Florville'den daha suçlu bir insanın yeryüzünde yaşayabileceğine inanıyor musunuz?" "Tanısana beni Senöval. Ben hem kız kardeşin hem Nancy'de baştan çıkardığın kız değil miyim? Hem oğlumu öldürdüm hem babama karılık ettim. Annemi idam sehpasına yollayan uğursuz yaratık da benim. Evet Monsieur'ler, işte görüyorsunuz suçlarımı. Size ilişkin ne varsa onda dehşet görüyorum. Kardeşime bakıyorum, aynı zamanda aşığım olmuş. Babama bakıyorum, onunla evlenmişim. Bir de kalkıp kendimi görmeye çalışsam bir ifritle, bir canavarla karşılaşıyorum. oğlunu öldüren, annesini öldürten bir canavar oluyorum hemen. İnanın ki Tanrı olanca acı çektirme gücünü yalnız benim için kullanmış. Benliğimi temelden yıkan bu karışıklıklar arasında bundan böyle bir an bile yaşayabileceğime inanabilir misiniz? Şimdi işlenecek tek suç var benim için, o da hepsinin öcünü alacak. Bir anda Florville, Senoval'in tabancalarından birini kaptı, namluyu kendi beynine doğrulttu ve ateşledi. Karşısındakiler bir şey yapmayı düşünecek zaman bulamamışlardı. Tek sözcük söyleyemeden can verdi Florville. Monsieur Courval bayıldı. Gördüğü müthiş sahnenin etkisiyle harap olan oğluysa, bu arada hizmetçileri yardıma çağırma gücünü göstermişti. Ne var ki artık iş işten geçmiş bulunuyordu, Florville için bir şey yapılamazdı artık. Alnını ölümün bulutu gölgelemiş, yüzünün çizgileri böylesi bir ölümü ve umutsuzluğu belirtir şekilde kaymış, sarkmıştı. Her yeri kanlar içindeydi. Monsieur Courval'i yatağına götürdüler. 2 ayı aşkın süre ayağa kalkamadı. Aynı dehşet içinde bunalan oğluysa, bir yandan babasını yeniden hayata döndürebilmek için çalışıyor, bununla avunuyordu. Ama ikisi de başlarına yazgının sardığı bu üst üste iç içe olaylardan sonra çok yaşayamadılar. Önce biri, sonra öteki bu dünyayı terk etti. Acı ve kekre bir yalnızlık dostlarından alıp götürdü onları. İkisi de o yalnızlıkta iyiliğin ve erdemin kucağına gömülerek hüzünlü ve güç bir hayatın sınırlarından rahatça çıkıp kurtuldular. Zaten o hayat onlara sadece kendilerini ve bu ürkünç hikayeyi okuyanları şu gerçeği inandırmak için verilmişti. İnsan yalnız mezarda sükûna kavuşabilir. Yeryüzünde ise kendi benzerlerinin kötülüğü, tutkularının dağınıklığı, daha önemlisi yazgının uğursuzluğu dolayısıyla fırsat bulamaz buna. Faxelange. Monsieur ve Madame Faxelange Paris'te dümdüz bir hayat sürüyorlardı. Yılda 30-35 bin liralık bir gelirleri vardı. Evliliklerinin ilk gecesinden çok güzel bir kızları olmuştu. Tıpkı bir tanrıça, bir gençlik heykeli. Monsieur Faxelange önceleri memurdu. Sonra çok genç yaşta emekli oldu. O günden beri sadece kendi özel işleriyle bir de kızının eğitimiyle uğraşmaya başladı. Çok yumuşak, az zeki ve iyi huylu bir adamdı. Karısına gelince o da aynı yaşlarda, yani 45-50 yaşlarında falandı. Biraz daha ince bir zekası vardı. Ama doğrusunu söylemek gerekirse, iki eş arasındaki ilişkilerde iyi niyet ve saflıktan çok güvensizlik ve şeytanlık ağır basıyordu. Mademoiselle Faxelange 16'sına basmıştı. Hani romantik yüzler vardır, her çizgisi ayrı bir erdemle belirlenir. İşte Mademoiselle Faxelange'in yüzü de öyleydi. Ten bembeyaz, gözler mavi, ağız azıcık büyük ama biçimli, beden hafif ve yumuşak, saçlar dünyanın en güzel saçları. Huyları da görünüşü gibiydi tıpkı. Kötülüğe elverişli değildi. Öyle ki kötülük yapılabileceğini bile düşünemezdi. Kısaca bu kız güzelliklerin kucağında yetişmiş bir saflık ve suçsuzluk örneğiydi. Eğitimi de yerindeydi Mademoiselle'in. Yetişmesi için hiçbir özveriden kaçınılmamıştı. Çok güzel İngilizce ve İtalyanca konuşur, minyatürler çizer, birçok müzik aletini ustaca çalardı. Monsieur Goe de böyle bir mutluluğa layıktı doğrusu. 23 yaşındaydı, boyu posu yerindeydi, güzel bir yüzü ve kuzenininkine eş yaratılmış bir karakteri vardı. Süvari subayıydı. Nedir ki para pul bakımından pek varlıklı sayılmazdı. Mademoiselle nasıl zengin bir koca gerekiyorsa, onun da yüklü drahomalı bir kıza gereksinimi vardı. Yani daha önce de söylediğimiz gibi ikisi de hayat hakkındaki beklentilerinin birbirini karşılamadığını biliyorlar, yüreklerindeki ateşle içlene içlene kavrulup duruyorlardı. Monsieur Goe, Mademoiselle'in annesine babasına kızları için beslediği duyguları hiç belli etmemişti. Geri çevrilmek korkusu vardı içinde. Gururu böyle bir şeye engeldi. Bu konuda çok daha çekingen olan Mademoiselle'in de ağzını açıp tek sözcük söylemesi imkansızdı. Böylece aşkın en içten bağlarıyla düğümlenmiş, bu tatlı ve erdemli serüven sessizliğin gölgesi altında beslenip gitmekteydi. Ama ikisi de gelecekteki her türlü duruma karşı birbirlerinden hiç ayrılmayacakları, yalnız birbirlerinin olacakları konusunda sözleşmişlerdi. Monsieur Faxelange'ın bir dostu, taşradan gelmiş bir adamın kendileriyle tanışmak istediğini söylediği günde genç sevgililer belirttiğimiz durumdaydılar. Bu dost Monsieur Belval şöyle demişti: "Bu tanışma önerisini boşuna yapmıyorum. Sözünü ettiğim adam çok zengin, Fransa'da büyük serveti var, Amerika'da da birçok mülkün sahibi. Buralara gelmesindeki tek amaç Paris'te kendine uygun bir kız bulup evlenmek. Tek kaygım seçtiği kızı alıp yeni dünyaya götürmesi olasılığı, böyle bir durum sizler için çok olumsuz ya da elverişsiz değilse, sanırım kızınıza her bakımdan uygun bir damat adayı karşısında bulunuyorsunuz." 32 yaşlarında bir adam bu anlattığım, yalnız yüzü pek güzel değil, gözlerinde de biraz karanlık bir ifade var ama tavırlarında büyük bir soyluluğu ve son derece yüksek bir kültürü hemen görebiliyorsunuz. "Getirin onu bize," dedi Monsieur Faxelange. Sonra karısına döndü. "Ne diyorsunuz bu işe, madam?" "Bir görelim," diye karşılık verdi o da. "İyi bir kısmetse, kızımdan ayrı kalmanın vereceği acılara katlanacağım çaresiz. Gerçi onsuz yapamam, bu ayrılık beni çok üzer. Ama ne diyeyim, onun mutluluğuna da karşı çıkamam ki." Monsieur Belval bu ilk temastan çok memnun kalmıştı. Gün istedi. Sonunda Baron Franlon'un gelecek perşembe onlara gelmesine karar kılındı. Baron Franlon 2 aydan beri Paris'teydi. Otel de Chartres'in en güzel dairesine yerleşmişti. 2 uşağı, bir oda hizmetçisi, bir sürü mücevheri, poliçelerle dolu çantası ve ağır giyimleriyle herkesin dikkatini çekiyordu. Belval'i tanımıyordu ama söylediğine göre onun yakın bir arkadaşını tanımaktaydı. Paris'e indiğinde o arkadaşı aramıştı. O arkadaş bir süredir evinde yoktu, 18 aydır Paris dışında bulunuyormuş işte. Monsieur Belval o arkadaşı adına baronla ilgilenmişti. İlk temasları böyle olmuştu. Daha sonra düşüncesini Monsieur Belval'e açmış, o da böyle şerefli bir konuğun işiyle uğraşmaktan büyük bir zevk duymuştu. Ona dostunun göstermesi gereken bütün özeni göstermekte kusur etmemişti. Belval, baronun söz arasında adlarını söylediği taşralı kişileri hiç tanımıyordu. Kendi dostundan da bu adları hiç duymamıştı ama dostunun tanıdığı herkesi kendisi de tanıyacak değildi ya, bu yüzden hiç kuşkulanmadı. "Ne olsa dostumun bir dostu işte," diyordu. "Böylesine saygıdeğer ve şerefli bir adamın bana verdiği bir işin gerçek nedenini bulup çıkarmak neyime benim?" Böylece mesele halledildi. Monsieur Belval, Baron Franlon'un istekleri uyarınca onu oraya buraya götürmeye, gezdirmeye başladı. Gezintilerde, tiyatrolarda, mağazalarda artık hep birlikte görüyordunuz onları. Monsieur Belval'in Baron Franlon'la ilişkilerini kavrayabilmek ve onu Faxelange'larla tanıştırmak istemesindeki nedenleri anlayabilmek için bu ayrıntıları anlatmamız çok gerekli. Beklenen davet günü gelmişti. Madame Faxelange kızını süsledi, donattı ama mesele hakkında hiçbir şey söylememişti ona. Yabancı konuğun karşısında en yumuşak, en tatlı, en güzel tavrını takınarak çıkmasını, gerekirse bütün hünerlerini göstermesini öğütledi. Konuğun bazı ilişkiler dolayısıyla kendi evlerine özel olarak geldiğini, onu iyi karşılama konusunda babası yönünden birçok nedenler olduğunu belirtti yalnız. Saat 5'ti şimdi, tam kararlaştırılan saat. Monsieur Franlon, Monsieur Belval ile birlikte kapıda göründüler. Bu adamın en soylu davranışlara, en kibar görünüşe sahip olduğu daha ilk bakışta anlaşılıyordu. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi yüzünde öyle kolay anlatılmaz bir şey vardı ki, halindeki inceliğin, yüz çizgilerindeki hareketliliğin, bu hatayı örtmek için aşırı bir çaba içinde olduğu söylenebilirdi. Konuşmaya daldılar, türlü konular açtılar, tartıştılar. Monsieur Franlon her konuda en iyi yetişmiş, en yüksek kattan bir sosyete adamı gibi davranıyordu. Söz gelimi bilimlerden mi söz açıldı? Monsieur Franlo hemeninden bütün bilimler üstüne bilgisini gösteriyordu. Sanat konularına mı değinildi? Sanat da Franlo'nun alanıydı. Politika derseniz, onun orada da aynı derinliği hayranlık uyandıracak bir ölçüde tutturduğunu görüyordunuz. Bu adam her şeyi biliyordu. Hem de gösterişe kaçmadan, kendini övmeden, yanılabileceğinden dolayı önceden özür dilermiş, söylediklerinden iyice emin değilmiş gibi büyük bir alçak gönüllülük içinde. Müzikten de konuşuldu. Monsieur Belval, Mademoiselle Faxolange'a bir şarkı söylemesini rica etti. Mademoiselle utançtan kızararak bu ricayı yerine getirdi. İkinci şarkıya geçiyordu ki, Franlo bir koltuğun üstünde duran bir gitarla ona eşlik etmek için izin istedi. Bu çalgıyı ne kadar büyük bir ustalıkla çalıyordu. Parmakları gidip gelirken ne kadar da alçak gönüllü bir tavrı vardı. Şimdi Mademoiselle üçüncü şarkıya başlamıştı. Franlo bu kez piyanoya geçti, en büyük ustalara vergi bir incelikle ona eşlik etti. Daha sonra Mademoiselle Faxolange'dan İngilizce birkaç parça pop okuması istendi. Franlo durur mu? O da hemen bu dil üstüne bir söylev verdi, o konuda da en iyi bilgiye sahip olduğunu gösterdi. Saat gelmişti. Baron davet sırasında hiçbir şeyi gözden kaçırmamış, Mademoiselle Faxolange'ı tanımaya çalışmıştı. Bu yeni tanışıklıktan iyice duygulanan Monsieur Faxolange, barondan bir dahaki pazara birlikte yemek yeme sözünü almadan bırakmadı onu. Bütün gece yabancıyı incelemiş olan Madame Faxolange, bu işte kocası kadar istekli görünmüyordu. Ona göre bu adamda ilk bakışta fark edilen öyle aşırı bir şey vardı ki, sanki gelip kızı istese öyle kolay kolay vermemeyi gerektirebilirdi. Kocası ise aksi fikirdeydi. Franlo çok sevimli bir adamdı. Ondan daha görgülü, daha iyi görünüşlü birini tanımışlar mıydı şimdiye kadar? Yüzünün ne önemi vardı? Bir erkekte böyle şeylerin üstünde durulur muydu? Madam'ın hiç kaygısı olmasındı, Franlo'nun kızla birleşmeyi istemesinden daha mutluluk verici bir şey düşünülmezdi kendileri için. Baron kızı istesin de böylesi zengin bir kısmeti tepsinler, delilik olurdu bu. Zaten kızları için ne zamandan beri böyle birini aramıyorlar mıydı? Ama ne olsa bu sözler ihtiyatlı ananın yüreğine su serpmekten uzak kalıyordu. Madam'a göre yüz çok önemli bir şeydi. Yüz ruhun aynasıydı. Franlo'nun yüzü de kendi ruhunun aynasıysa kızını mutlu edecek bir koca olarak düşünemezdi onu. Birlikte yemek yiyecekleri gün de geldi. Franlo geçen seferkinden daha parıltılı, daha ağır giysiler içindeydi, daha sevimli, daha ince. Yemekten sonra oyun masasına oturuldu. Franlo, Mademoiselle Faxolange, Monsieur Belval, bir de sosyeteden bir başka adam. Franlo çok şanssızdı, şaşılacak bir soyluluk içinde bir oyunda ne kadar kaybedilebilirse o kadar kaybetti. Sevimli olmak için bir yöntemdir bu. Bizimki bu yöntemden habersiz değildi elbet. Daha sonra müzik. Franlo, 3 ya da 4 türlü müzik aletini elden geçirdi yine. En sonra da Fransızlardan konuşuldu. Davet bitmişti. Baron teklifsizce Mademoiselle'in elini sıktı. Ayrılındı. Bir ay böyle geçti. İki taraftan da herhangi bir öneri gelmiş değildi. Ama iki taraf da aynı şeyi düşünüyordu kuşkusuz. Faxolange'lar söz kendileri tarafından açılsın istemiyorlardı. Kendi yönünden tam bir başarı sağlamayı aklına koyan Franlo da acele bir davranışla her şeyi bozmaktan çekiniyordu. Sonunda bir gün Monsieur Belval mesajı getirdi. Kesin bir dille Monsieur ve Madame Faxolange'a şu Vivarelli olup da aynı zamanda Amerika'da büyük mülklere sahip bulunan Baron Franlo'nun Mademoiselle Faxolange'ı görüp beğendiğini, bu sevimli varlıkla hayatını birleştirme konusunda umutlar besleyip besleyemeyeceğini sorduğunu söyledi. Adet yerini bulsun diye ilk yanıt şöyle oldu. Mademoiselle Faxolange evlenmenin koşulları için yaşça henüz çok gençti. Baron acaba 15 gün sonra bize yemeğe buyururlar mı? O gün baron geldi. Söz arasında Vivare'de her biri yılda 12-15 bin lira getiren 3 arazisi olduğunu, babasının Amerika'ya gittiğini, oralı bir kadınla evlendiğini, Amerika'da yaklaşık 1 milyon liralık bir servet edindiğini, babası ölünce bu mülkün de kendisine kaldığını ama henüz oraları hiç görmediğini, evlenir evlenmez karısıyla birlikte Amerika'ya gitmek istediğini anlattı. Sözün buraya gelmesi Madame Faxolange'ı üzmüştü. O konudaki kaygılarını söyledi. Franlo ise buna karşılık bugün artık Amerika'ya, İngiltere'ye gider gibi gidildiğini, korkuyu gerektirecek hiçbir şeyin söz konusu olmadığını, üstelik bu yolculuğun kendisi için vazgeçilmez olduğunu, zaten orada topu topu 2 yıl kalacağını, dönüşte karısını Paris'e getirmeyi düşündüğünü, bu yüzden madamın sevgili yavrusundan bütün bütüne ayrılması diye bir şeyin söz konusu olmadığını ama yine de ileride sürekli olarak Paris'te oturma planının gerçekleşememesinin de pekala mümkün bulunduğunu, Paris'te oturmakla işinin başında bulunmanın ayrı anlamlar taşıyamayacağını belirtti. Daha sonra da başka ayrıntılara değindi. Bu görüşme Faxolange'ların Franlo'dan bu işlerde adet olduğu gibi taşrada kendisi hakkında bilgi verecek bir iki ad söylemesini rica etmeleriyle son bulmuştu. Franlo hiç şaşırmadı. Evet, bu tür soruşturmalar doğaldı. Onaylıyordu onları. En iyi bilginin Paris'te bakanlıktan alınabileceğini hatırlattı. Güzel bir çareydi bu, kabul edildi. Bay Faxolange ertesi gün bakanla bizzat görüştü. Aldığı bilgiye göre şu sırada Paris'te oturmakta olan Bay Franlo, Vivare'nin en saygıdeğer, en hatırlı, en zengin kişilerinden biriydi. Aldığı bilgiden son derece memnun kalan Bay Faxolange soluğu evde aldı, her şeyi anlattı karısına. Daha fazla beklemek yersizdi doğrusu. Apar topar Matmazel'in son hazırlığı görüldü ve Bay Franlo'nun karşısına çıkarıldı. Bizim sevimli yaratık 15 günden beri kendisiyle ilgili bir takım planların yapıldığını fark etmiş ve kadınlara özgü bir kaprisle eski aşkını susturmaya başlamıştı. Franlo'nun sunduğu lüks ve görkemli hayatı düşünürken usul usul Monsieur Goey'i geri planlara kaydırıyor, bunu da kendine karşı şöyle bir özre bağlıyordu. Ne denirse yapmaya hazır olacak, ailesini kırmayacaktı. Olanı biteni biraz kestiren Goey ise pek tabii olarak durumu öyle kayıtsız karşılayacak değildi. Hemen sevgilisine koştu, onun soğuk duruşuna çok üzülmüştü. İçinde yanan ateşi, aşkların en içtenini dile getirdi. En tatlı aşka en acı sitemleri kattı. Çok seviyordu onu ama kendi ölüm fermanını hazırlayan şu son değişikliklerin nereden geldiğini de iyi biliyordu. Oysa böylesine kıyıcı bir vefasızlığa inanmalı mıydı?